deniz aşırı. Bozcaadalılar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar. Hazırlayan ve sunan Deniz Pak.
...95.0 Açık Radyo'da yeni bir Deniz Aşırı programından herkese merhaba. Programa Daniel Varro'nun La Mauvaise Reputation parçasıyla başladık. Daniel Varro'yu ilk kez bir cover yaparken görmüş oldum ben de. Bir George Brassens parçasıydı bu parça. Daniel Varro da bunu kendi meşrebince yorumlamış. Daniel Varro'yu Pınar Tınç sayesinde tanımıştık. Güneybatı Hint Okyanusu'ndan bir yerliydi. Maloyalı bir ozan diyebiliriz. Müzisyen, şarkıcı, Maloya müziğini dünyaya tanıtan bir büyükelçi gibi anlatabiliriz. Ve tabii Daniel Varro çalınca bugünkü konuğum Pınar Tınç. En son kendisiyle 3 yıl önce program yapmıştık. Benim çocukluk arkadaşım, ressam, sanatçı Pınar Tınç ile beraberiz. Pınar merhaba.
Merhaba Deniz'ciğim, selam. Daniel Varro çok güzel. Yani ben çok seviyorum Daniel Varro'yu. Yani hem onun bu naif ozan halini seviyorum. Yani bizim aşk veselimiz aslında Daniel Varro. Reunion'un en büyük ozanı, yaşayan aslında en büyük ilah. Sen anlatmıştın konserlerin sırasında bütün adanın oraya geldiğini, onu büyük bir tutkuyla dinlediğini. Biz de çok seviyoruz, yani çok sevdiğimiz bir ozan.
Biz de belki Açık Radyo dinleyicileri de senin sayende Daniel Varro'yu tanıdı ve seven insanların olduğunu biliyorum. Çünkü bana çok güzel geri dönüşler olmuştu ve birçok programda da sonra çaldık. Bitecek gibi değil müziği hakikaten. Bugün de birçok örneğini dinleteceğiz. İlk defa bir başkasının şarkısını söylediğini programın başında da söylediğim gibi tanık olduk. Bir George Brassens şarkısını söylemiş. La Mauvaise Reputation parçanın ismi. Kötü itibar anlamına geliyormuş şarkının ismi de.
Ben de çok fazla rastlamıyorum aslında başkalarının şarkılarını söylediğini. Ya biz de onu hep Maloya, bu kölelerin Afrika'dan getirilirken Reunion'daki özgürlük mücadeleleri için yaptığı şarkılardan biliyoruz. Tabii ki içinde bambaşka bir ruh var o yaptığı Maloya şarkıları. Ama bunlar da çok güzel. Yani artık biz Daniel Varro fanı olduğumuz için, çok sevdiğimiz için onun her türlü yaptığı şarkıyı çok severek dinliyoruz. Daha çok mutlu oluyorum ben de sen sevdiğim için. Çünkü yani çok böyle güzel bir şey paylaşmak. Biz Daniel Varro'yu anlatıyoruz. İşte Maloya müziğini anlatıyoruz. Aslında Sega var. Biz hiç Sega dinlemedik seninle. O da Hintlilerin yaptığı, yani gelen Hintlilerle orada yaşayan yerlilerin, yani Afrika'dan getirilen siyanilerin karışımına oluşan bir işi. Topluluk aynı zamanda. Onlar da Sega yapıyorlar. Sega biraz daha böyle şey, bizim Ankara Turgut kıvamında böyle bir şey. İki tınısı var. O da Hintlilerin böyle Hintli ve işte Mayot o taraftakilerin eğlendiği eğlence müziği. O da enteresan, onu da dinleriz bir gün.
Evet, bu arada Sega'yı çaldım radyoda. Daniel Varro'yu öğrendikten sonra Sega albümü de yapmış Daniel Varro. Sega müziğiyle beraber birlikte de bir müzik üretmişler. O albümden de bir şeyler çalmıştım. Daha sonra Sega'ya daldım. O Hint Okyanusu adalarında ne müzikler yapılıyor diye hatta 18 yıl önce yaptığımız bir programda tesadüf eseri yer vermişim. Çok enteresan. Yani bugün seninle program yapmadan önce Daniel Varro ve şürekasının işte neler yaptığına baktım biraz. Orada gördüm bunları. Hakikaten dipsiz bir kuyu yani dünya. Ve Reunion Adası da şahsına münhasır. Denizin ortasında yalnız bir yer. Ve bambaşka yaşanan hikayeler var orada. Apayrı bir ada hikayesi gerçekten. Deniz aşırı dediğimiz şeyin bizatihi kendisi diyebiliriz.
Gerçekten öyle, yani Fransa'nın deniz aşırı toprakları, Reunion, işte oradaki adalar. Ya aslında ben küçükken ya Bozcaada'nın da deniz aşırı olduğunu hissederdim. Çünkü bizim çocukluğumuz, sen de biliyorsun, Bozcaada'nın en baki zamanları, yani resmen böyle okyanusun ortasında bir ada gibiydik. Yani
bizim için öyleydi en azından.
Evet, benim için de öyleydi. Yani resmen deniz aşırı bir hayatımız vardı Bozcaada'da. Yani birkaç tane araba vardı. Zaten gemi yoktu. Hatırlıyorum ben, yani bu balıkçı motorlarıyla yakar ve daha sonraki işte balıkçı motorlarıyla geçerdik. Yanımızda keçi olurdu falan böyle. Araba hiç olmazdı. O balıkçı teknesinde işte keçi, tavuk falan böyle birkaç tanıdıkta falan böyle gemi yolculuğu yapardık. Resmen deniz aşırı bir hayatımız vardı. Şimdiki değişim bu, bilmiyorum iyi mi kötü mü? Yani tabii ki artık deniz aşırı olmasını çok kartı Bozcaada'nın ama Reunion hala deniz dışarı. Yani denizin okyanusun ortasında minicik bir nokta. Aslında kocaman bir ada. Yani korkunç büyük bir ada. İnanılmaz resifler, yani inanılmaz ormanlar, çok renkli bir kültür. Ama beni en çok, yani oradaki çarpan şey o kültürün saflığı, doğallığı ve renkliliği. Yani bana da bir ressam olarak inanılmaz malzeme ve yol kattı. Ben de bir şey, Bolca'da büyüyen birisi olarak Reyon'daki o tekrar ada hayatını yaşama durumu çok besleyici ve ilham verici. Yolum çok genişletici bir durum oldu. Hem yemek olarak hem işte müzik olarak, renk olarak, çim rakibi tamamen hayatımızı kökünden sarsan bir şeydi, ne derler, deneyimdi. Çok çok mutluyuz biz eşimle bu maceraya katıldığımız, yaşadığımız için. Çocuklarımız hiç olmazsa ucundan bu macerayı tattılar. Hala böyle şey anlatıyorlar, işte biz şunu yapmıştık anne değil mi falan. Evet evet, Allah'tan fotoğraflar var, Instagram var. Oradan işte onları şey yapabiliyoruz, tazeleyebiliyoruz. Nefis bir deneyim bizim için Reunion.
Evet. Bu arada Bozcaada da hala deniz aşırı. Henüz köprü yapmadılar ya da alt geçit yapmadılar. Fakat çok çok hızlı ulaşılabiliyor. Yani artık daha kolay çok ulaşılabiliyor. Demek istediğin şeyi çok iyi anlıyorum. Yani hala deniz aşırı olmakla birlikte ya burası Eminönü mü diyeceğin kadar da bazen kalabalık oluyor hakikaten.
Çok korkunç. Korkunç yani. Korkunç bir kalabalık var. Niteliksiz bir kalabalık. O da çok yani gerçekten bizim bu deniz aşırı sevdiğimiz Bozcaada'nın hiçbir özelliğine uymayan bir kalabalık. Yani evet. Gerçekten böyle yalnız, yani yalnız sayılabilecek böyle bir şeyde büyüdük, ne derler. İnsan grubunun içinde büyüdük. Yani sadece mahallemiz vardı bizim. O kadar yani, iki mahallede toplasan işte 2000 maksimum 2000 kişiyle büyüdük. Dolayısıyla bu deli kalabalık işin yani çığırından çıkmış gibi. Evet. O deniz aşırı dediğimiz Bozcaada'nın biraz da artık şey, çok kalabalık modanın işte hafta sonu durumu gibi.
Evet. Yani çok merak edilen bir yer. Yazın oluyor tabii bu kalabalık. Yaz dışındaki dönemlerde neyse ki böyle bir çılgınca kalabalık olmuyor. Yazın da yani yine biz kendi köşelerimizi bulabiliyoruz. Herkesin adası kendi bahçeleri oldu, kendi evleri oldu, kendi alanları oldu gibi bir noktaya doğru geldi. Böyle de herhalde bir süre gidecek. Çılgınca bir dönemden geçiyoruz bütün dünyada. Seninle de en son 2021 yılında program yapmışız. Bayağı zaman geçmiş, 3 sene geçmiş. Ben çok daha yakın diye hissetmiştim. Ama bakınca upuzun bir zaman geçmiş. Neler yaptın orada? Biraz dinleyelim seni.
Gerçekten bana da çok uzun geldi ama yani 2021 yılında yani biz tam şeyden çıkmıştık, hatırlarsın bu pandemiden falan yavaş yavaş çıkmıştık. Ben Reunion'da bir sergi yaptım 2022 yılında. Ondan yani neredeyse 7 yıl önce bir sergi yapmıştım. 2021'de tekrar bir, 2022'de tekrar bir sergi yaptım. Adanın Renkleri isminde. Ya inanılmaz bir şeydi böyle. Renkler, yine kreol motifleri yaptım. Biraz bu sefer Bozcaada'nın o turkuazlarını, mavilerini kullandım. Yani benim için çok güzel bir sergiydi. Bir buluşma yeriydi. Kocaman bir resmim vardı hatta, ismi böyle Küçük Kral diye. Onu Fransa Lejyon'u satın aldı kendi resim koleksiyonuna. Bu da çok enteresan bir şey. Yani ben yıllar... Ya müthiş. Evet, çok enteresan bir durum. Yani ben çok mutluyum bu gelişmeden. Çünkü atıyorum 100 yıl sonra ben olmayacağım belki. Belki çocuklarım, belki torunlarım. Belki onlar da hiç oraya uğramayacaklar, Reunion'daki Lejyon'a. Orada bir Pınar Tınç resmi var böyle kocaman. Çok enteresan bir hikaye. Şey, Fransız olmayan bir Türk, bir Türk ressam kadın oraya gidip bir sergi açıyor. Lejyon'da onun resmini kendi resim koleksiyonuna katıyor. Bu çok güzeldi. Yani orada tepkiler zaten çok güzel. İnsanlar artık beni yavaş yavaş resmini biliyorlar. Rengimi, renk kullanımımı, yarattığım hikayeleri, hikayelerin içindeki o mistisizmi, doğallığı, saflığı. Ama bunun yanında böyle küçük güzel de hediyeler, işte Reunion'un alması, oradaki önemli koleksiyonlara eserlerin gitmesi çok çok güzel haberlerdi, çok güzel gelişmelerdi. Bu bakımdan da çok mutluydum işte o 2022'deki sergide. Sonrasında bu yıl işte açtığım bir sergi var. İsmi Jotem, seni seviyorum. Onun 2 sene boyunca hazırlığını yaptım. Gerçekten iyi bir sergi hazırlamak istedim. Hem Bozcaada'daki o deniz aşırı dediğimiz işte yalnız ama inanılmaz bir doğanın içine geçen çocukluğumu anlatan işler olsun istedim. Hem de bu güney yarımkürede olan Hint Okyanusu'ndaki adadaki, Reunion Adası'ndaki o bütün saflığı, doğallığı, neşeyi içinde olan resimler olsun istedim. Yani uzun 2 sene boyunca full onları çalıştım. Renkli, rengarenk, içinde umut olan, güzellikler olan bir sergi yaptım. Hepsini çinim ekibiyle yaptım. Sen de biliyorsun.
Evet.
Yani çinim ekibi çok önemli. Çünkü 2011 yılında ben La Réunion'da keşfettim çinim ekibini. Yani akademiliyim ben de. Avrupa'da ve biliyorsunuz Türkiye'de hep kırmızı, siyah ve mavi renkler vardı. Ama 2011'de inanılmaz bir renk paleti gördüm, yakaladım. Bütün fosforlu renkler, yeşiller, maviler. O benim gerçekten Réunion'daki yapmak istediğim resim fikrine çok iyi uydu. Çünkü o doğanın güzelliği, saflığı, oradaki ışık oyunları tamamen o çinim rakibiyle yakalanabiliyordu kafamdaki resim. Gerçekten o 2011 tarihinden bu yana sadece onunla bu işleri yapıyorum. 2 sene boyunca da işte 2022'den 2024'e kadar da Maji Art'taki açtığım bu yeni sergim Jotem resimlerini yaptım. Enteresan işler oldu. İşte Bolcaada'dan işler oldu. Yani böyle Bolcaada'nın mavileri, oradaki anemonlar, anemonların renkleri. Yani resmen böyle bir renk cümbüşüne döndü. Bir resmim var mesela, ismi Evren. Yani ona baktığınız zaman böyle soyut bir resim, abstrak gibi görünüyor. Ama baktığınız zaman içinde bir lotus var. Ve yani Bolcaada'yı bilenler, o Bolcaada'nın doğasını bilenler, Mart ayında şimdi açmış olan anemonları bilenler, oradaki renklerden onun anemon olduğunu anlayabiliyorlar. Yani resmen o renkler şey kokuyor, Bolcaada kokuyor, Mart ayı, ilkbahar. Dolayısıyla onların hepsini, işte Bolcaada'yı, Réunion'u, Réunion'daki yaşadıklarımı, Bolcaada'daki çocukluğumu, çocukluğumun masumiyetini, yalnızlığını hepsini birleştirdiğim bir sergi oldu.
Evet, bu sergi Jotem sergisi 9 Mart'a kadar açık galiba, değil mi Pınar?
9 Mart'ta bitecek. 9 Mart Cumartesi günü bitecek. Yani çok güzel bir sergi oldu. Gerçekten çok güzeldi. Yani benim çok içime sindi. Çünkü tamamen hayatımın orada özetini yaptım o sergide. İşte Bolcaada'daki çocukluk, masumiyet, doğa, güneşin doğuşu, batışı, yıldızlar, gökyüzü, her şey içinde var. Aynı zamanda Réunion'daki o çarpıcı doğa, insanlar, mitolojik hikayeler, motifler, aynı zamanda çinim rakibiyle beraber yaptım. O bütün böyle saflığıyla, ışıltısıyla, doğallığıyla, soyut şekilde resimlerde ortaya çıktı. Çok çok güzel. Yani sen de görmüşsündür resimleri.
Görmez miyim? Bayılıyorum. Ben sergiye katılamadım maalesef. Biz adada olduğumuz için bir yere gidemiyoruz yani bir şekilde. Dolayısıyla hala aslında o senin o deniz aşırı dediğin hala o küçüklükteki dönemimizi biz kışın yaşayabiliyoruz gerçekten. Bu kadar yani yarım yüzyıl geçmiş olsa da üzerinden büyük bir zevkle, keyifle aynı hayatı sürdürüyoruz aslında bakarsan bir yandan. Şükürler olsun ki böyle bir alanımız var hala. Yani yazın tabii biraz bir yüksek talep geliyor. Ona yapacak bir şey yok. Dolayısıyla sergiye katılamadım maalesef. Fakat resimleri gördüm. Hem katılanlardan gördüm. Hem senin neler yaptığını zaten biliyorum. Hatta bir tanesini senin atölyeni ziyaret ettiğimde direkt yaparken görmüştüm. Hatırlıyor musun?
Hatırlıyorum. Kocaman bir iş. Yani kocaman bir işin içindeydim o zaman. Onunla böyle yatıp kalkıyordum. Evet, çok güzeldi Ali ile seni görmek benim Kadıköy'deki atölyemde. Yani nefis, size de harika bir şey var, işim var.
Evet.
Ona da çok gurur duyuyorum.
Evet ya, çok güzel gerçekten, biz de öyle bayılıyoruz ona da. Yine o da Réunion Adası'ndan bir resim bu arada. Herkese böyle burada duyurmuş olalım. Çok uzun sürüyor yani, böyle çok büyük ölçülerde ve çok dantelli işi gibi. Yani küçücük detaylarla dolu ve bir bütününde de bambaşka anlam ifade eden, detaylarda da bambaşka yerlere kaybolabildiğiniz türden resimler. Hakikaten yaptığın işler birçok ressamın işlerinden çok ayrışıyor gibi duruyor. Bizim için mi öyle bilmiyorum. Umarım dinleyicilerimiz ziyaret etme fırsatı bulurlar. Maji Art Galeri'de 9 Mart tarihine kadar bu sergiyi ziyaret edebilirler. Maji Art Galeri'de Nişantaşı'nda diyebiliyorum. Doğru mu?
Evet, doğru. Çok güzel, nefis bir galeri. Çok büyük bir esması var. Tam böyle caddenin üzerinde, inanılmaz bir galeri. Yani İstanbul'da çünkü cadde üstünde büyük salonları olan galeriler çok az. Benim tam resimlerime göre bir galeri, Maji Art Galeri. Ya aslında benim önemsediğim şey gerçekten böyle resimlerimin çok iyi yerlerde sergilenmesi. Ben onları hani derler ya çocuklarım gibi, yani gerçekten onları böyle belli bir zaman boyunca onlarla yatıp kalkıyorum. Onların çok iyi olmasını istiyorum. Yani yaptığım resimde sen de biliyorsun böyle çok katmanlı resimler ve kat kat ve bir zanaatçı sabrıyla onları yapıyorum. İncecik fırçalarla teker teker bütün motiflerini yapıyorum, bütün detaylarını yapıyorum. Ve onun biricik ve tek olmasını istiyorum. Yani öyle çoğaltılmış patates baskı işler gibi değil de hepsinin farklı ve kendi dünyası olsun istiyorum. Çünkü ben bir adalı ressamım. Yerellikten oldu. Yani yerel bir yanım var. Çünkü Bolca'da küçücük bir adada büyüdüm. İnanılmaz bir doğanın içinde büyüdüm. Mevsimler, rüzgarlar, samanyolların içinde bütün bu görsel hafızam gelişti. Sonrasında işte İstanbul Akademi ve Reunion dediğimiz başka bir evrene gittim. Yani orada da işte farklı kültürler gördüm. Yani çok farklı kültürlere dokundum. Çok farklı renkler, kokular ve ışıklar gördüm. Onları da bu resmin içine soktum. İçinin vekili sayesinde. Dolayısıyla o katmanlı yapılar var resimlerimde. Çok önemsiyorum. Ve çok zaman alıyor tabii ki bitirmesi. Yani hem o Bolca'daki çocukluktan gelen şeyler olsun istiyorum. Hem şimdiki hayatımızdan işler olsun. Ya biraz antropolojik bir yanı olduğunu düşünüyorum bunları. Çünkü zamanımızda tanıklık yapıyorlar. Yani işte o Bolca'daki bence doğa florayı görüyorlar resimlerde. Aynı zamanda Reunion Adası'ndaki yaşadığımız doğal insanlar, hikayeler, mitolojik bitkiler, aynı zamanda oradaki işte motifler. Çünkü ben Fiji Adası'ndaki yerel motifleri kullanıyorum. Papua Yeni Gine'deki motifleri kullanıyorum. Aynı zamanda bunların bir birleşimi yaptırmış. Dolayısıyla antropolojik bir yanı da var. Yani bir birikim de var. Dolayısıyla çok önemsiyorum ve çok saygı duyuyorum yaptığım işe. O yüzden de çok iyi olsun. İşler tamamen bitsin ve sergilendiği yerde enfes bir yer olsun istiyorum. Çünkü sen de biliyorsun yani her şey uçup gidiyor ama bu senin yaptığın iş öyle Deniz'cim. Tarihe bir not bırakıyorsun. Bu şey, Reunion'da yaptığım 2022 yılındaki serginde de öyle. Yani orada ben bir tarihe iz bıraktım yani. Reunion'daki rejyonda bir tane böyle izim var. O beni çok mutlu ediyor. Yani orada böyle ruhumdan, işte Bolca'daki ruhumdan, İstanbul'da akademiyi Türk olmamdan, oradaki birikimimden bir iz bıraktım. Çok çok şey, böyle önem verdiğim bir durum.
Evet, bir de şöyle bir şey de var. Sanatçıların yaptıkları eserleri kendilerinden çıktıktan sonra bambaşka bir yolculuğa da çıkıyor aslında bakarsan. Reunion'daki lejyonun senin bir resmini satın alması aslında o koleksiyona katması, o resmin sıfırdan yepyeni bambaşka bir yolculuğa çıkması anlamına geliyor ve altındaki imza bir Bozcaadalı sonradan ürettiği bir iş olarak yapıyor ve o resimlerin içinde diyorsun ki Fiji Adası, Papua Yeni Gine diyorsun, Reunion Adası'nda zaten sergileniyor ve oradaki büyük koleksiyona katıldı diye anlatıyorsun. Ve bir Bozcaadalı olarak bunu yapıyorsun. Hakikaten bir ada konusu aslında bu tam anlamıyla.
Gerçekten bir ada hikayesi. Yani şöyle, ben yani resim aslında bir adalar fikri şemsiyesi altında topluyorum. Yani bu yaptığım işler de öyle. Genelde çıkış noktalarım adalar. Bolca'da doğumluyum, Bolca'da doğdum. Bolca'nın doğası, yaşam tarzı, bana verdiği ilham, masumiyet, çocukluk hepsi aslında o ada fikrinin içinde var. Yani daha sonrasında işte dolayısıyla gittiğimiz başka bir ada. Yine oradaki yeni kültürler, renkler, motifler, insanlar, müzikler hepsi de yine o adalı olma, ada şemsiyesinin altında toplanıyor ve çok da zengin. Kültürler, motifler hepsi bambaşka çünkü. Reunion ve Afrika'daki, Okyanusya'daki şeyler. Bunlar da şey, yani resmin benim bir başka bir aşamaya götürdü. Çünkü yerelden böyle evrensele doğru giden bir şey var, döngü var. Ona doğru yavaş yavaş ilerlemesini sağladı. Yani adalı olmak biliyorsun sen çok güzel bir şey. Yani ne olursa olsun adalıyım ben dersin. Yani dünyada yıkılsa ne olacak ki? Yani Bolca'da var, işte orası var. Yani adalı olmak şöyle bir şey. Hiçbir şey sizi korkutmaz yani. İşte ben hatırlıyorum Reunion'dayken kocaman kasırgalar geçerdi üstünüzden. Yani hiçbir şey olmazdı. Yani hiçbir korku olmazdı. Hatta hoşumuza giderdi bu büyük rüzgarlar, büyük şeyler, meteorolojik hareketler. Bana zevk verirdi. Yani benim en sevdiğim seslerden birisi rüzgar sesidir. Çünkü çocukluğumda neredeyse yani bütün sonbahar, kış, ilkbaharın yarısına kadar hep rüzgar sesiyle uyurdum. Bu şey gibi yani, kalp atışı gibi bir ses benim için.
Tabii bütün gibi. Hayatı rüzgar belirler adada.
Evet, doğru. Doğru, her şey yani rüzgara göre şekillenir. Dolayısıyla o rüzgar, o rüzgarın sesi falan böyle en sevdiğimiz seslerdendir. Sen de bilirsin. Yazın tabii ki başka denize gideceğimiz yeri rüzgara göre seçeriz. Çok da şeydir böyle, yani adaların anlayabileceği bir ne derler durumdur. Ben o yüzden yaptığım işlerde de yani bu adalı olma fikrini o şemsiye altında toplayıp resimlerimi oluşturuyorum. Onların katmanlı yapısını, içindeki hikayeleri, renkleri, çocukluğumu, çocukluğumdaki o yaşadığım işte masumiyeti, o çiçeklerin açışını, renklerin doğuşunu falan hepsini birebir gördüğüm için, o rüzgarın kokusunu bildiğim için, işte kargaların ne zaman heyecanlanıp ne zaman sakinleştiğini bildiğim için çok da böyle şey, resimlerin o katmanlı yapısında hepsini koymaya çalışıyorum. Ya baktığınız zaman çok böyle abstrakt, soyut gelebilir ama böyle içine girdiğiniz zaman orada gerçekten o işte mavilikleri, turkuazı, o canlılığı, neşeyi hepsini bulabiliyorsunuz.
Evet, bütün orada canlılığı görüyorsun, anemonları görüyorsun, hakikaten neredeyse kokuyu bile hissedeceksin. Yani ben çok böyle bu gibi inceliklerle donatılmamış bir insan olmamla beraber senin resimlerinde böyle şeyleri hissedebiliyorum.
Evet, yani o yani kültür, hikaye, tarih ya gerçekten çok önemli. Yani ben o coşkuyu vermek istiyorum, o gökkuşağı olsun istiyorum, illüzyon, ondan sonra özel bir müzikalitesi olsun istiyorum resimlerin. Yani hem gelenekle, hem kültür, hem hikayelerle böyle sarma bir döngüsü olsun istiyorum. Ya yani bu benim kozmosum. İçinde çok şey var. Az önce anlattığım şeyler var. Bunları ben bazen figürlerle anlatıyorum. Bazen lekelerle anlatıyorum. Bazen puantiyelerle, bazen işte Fiji Adası'ndaki kendi resmime uyarladığım motiflerle anlatıyorum. Bu kozmosu çok seviyorum. Ve çok da böyle önem veriyorum. Yaptığım işi çok gerçekten kaliteli ve düzgün olmasını istiyorum. Hepsini adım adım adım adım kendim yapıyorum. Asistan kullanmıyorum. Dolayısıyla çok da böyle iyi olsun istiyorum. Çünkü şey, yani ne de olsa biz Bolcadalı insanlığı bize yaptığımız şeyden de gurur duymak istiyorum. Yani bizim hayatımızın yarısı, sen de biliyorsun, Bolcadalı'da geçiyor. Çok önemli bir yer bizim için ada. Böyle adaya gittiğim zaman oradaki insanlar işte mutlu olsunlar. Ben bir şey yaptığım için gururlansınlar ki öyle gururlanıyorlar. Çok mutlu oluyorlar. Ben de şey, yani onları gururlandırmak istiyorum. Kendimi gururlandırmak istiyorum. Bu kozmosun içinde çok mutluyum çünkü.
Evet, çok güzel bir güzellik yaratıyorsun. O güzellik de hakikaten bulaşıcı. İstersen bayağıdır konuşuyoruz. Bir evet. Parça daha dinleyelim. Bu arada bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Herhalde böyle Daniel Varro Bozcaada'nın şarkıcısı olacak gibi de duruyor. Yani
gerçekten öyle.
İkimiz de böyle çok sahiplendik ve yani senin ayrı bir hikayen var Daniel Varro'yla ama hepimize çok uygun bir Kızılderili gibi de, yani bütün o primitif müzik yapan insanların hepsinin aslında belli bir düzlemde buluştuğunu hissettiren türden bir müzik aslında.
Daniel. Yani çok saf değil mi? Böyle çok saf yani. Çok saf, doğal bir akışı var.
Demin senin anlattığın işte yani yerellikten küresele çıkan o sonuç. Özünlük bulmakla ilgili bir şey. Ferhan Şensoy şey derdi, iyi yazmak için hangi kelimeleri çıkaracağını ya da ne kadar az yazman gerektiğini bilmekle ilgili bir şey derdi. Erkan Oğur gitarı çalarken susturmayı bileceksin derdi gibi. evet, aslında hepsinin kesiştiği bir öz bilgisi gibi bir şey bu yani. Tabii süslülük de başka bir şey. Yani sen bir de bu kadar rengarenk içinde bunları yakalıyorsun. Hakikaten müthiş. Ama bütün bu konuşmayı ilk bölüme sıkıştırmayalım. İstersen bir Daniel Varro parçası daha dinleyelim.
Tamam.
Lavion'u dinleyelim istersen. Lavion'un anlatmak istediğin bir hikayesi var mı bize?
Yani Daniel Varro, az önce anlattım. Yani bizim ozanımız oldu artık. Aşk Veysel'imiz oldu. Ve onu yaptığı işler çok ilham verici işler. Ya ben zaman zaman bu işte o senin evinde olan işte Mayotlu, Madagaskarlı, Komorlu kadınları falan yaparken hep Daniel Varro açardım atölyemde ve onu dinlerdim. Yani oradaki melez insanlar, işte o melez insanların sarı saçlı, mavi gözlü, yarı siyahiler, onların hikayeleri, o ayrıksı insanlar hep bir tablolarımda vardı. onun hikayelerini böyle harmanlayarak işlerdim. Daniel Varro'nun anlattığı şeyler bu, yani eşsiz bir kültürü, eşsiz bir doğayı aslında şarkısının içine alıyor. Çok ilham verici, yani akıp gidiyor az önce anlattığım gibi.
Evet, dinliyoruz Daniel Varro'yu, kulak verelim, fazla bekletmeyelim. Daniel Varro'dan dinliyoruz, L'Avion parçasının ismi. 95.0 Açık Radyo'da Deniz Aşırı programına ve Pınar Tınç'la olan sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Daniel Varro'dan dinledik. L'Avion ismini verdiği parçasını, Maloya parçasını, bir Maloyalı parçasını, Hint Okyanusu'ndan, Reunion Adası'ndan yerel bir parçayı dinledik. Ve parçadan önceki sohbetimizde Pınar Tınç ile beraber yaptığımız sohbette Daniel Varro'nun belki de artık adalı da bir şarkıcı olduğunu konuşmuştuk. Hakikaten oraya doğru hızla gidiyoruz. Müthiş bir üslup, müthiş bir yorum. Ne kadar hoş bir yalınlık, değil mi Pınar?
Çok nefis yani, o soyutluğu, doğallık. Yani gerçekten takdire şayan bir şey. Dolayısıyla bu gerçekten evrensel bir şey. Yani az önce seninle de konuştuk. Bir dertleri var ve gerçekten çok ciddi bir şey anlatacakları, çok derin mevzular var. Ama bunu en böyle şey soyut halde, yani en saf halde, en doğal halde yapıyorlar. Sadece 2-3 enstrümanla. Çok yani inanılmaz ve ilham verici bir müzik, Maloya müziği ve yapılış tarzı.
Evet.
Çok güzel.
Programın da tabii son bölümüne giriyoruz. Radyoda resim anlatmak, fotoğraf anlatmak o kadar evet. Zor ki. Yine de senin o yaptığın resimlerdeki canlılığı nasıl anlatabiliriz, nereden başlayabiliriz, nasıl yapabiliriz bilemiyorum. Hakikaten resimlerin güzel bir hisleri var. Onu anlatabildiğimize inanıyorum. Fakat renkleri anlatabilmek gerçekten yan yana durmadan, onları görmeden, hissetmeden biraz zor gibi duruyor. Çini mürekkepleriyle yapıyorsun. Çini mürekkebinin hikayesi nasıl Pınar? Nereden geliyor? Nereden buldun? Yani sen bulduğun hikayeyi anlattın aslına bakarsan bir yandan. Evet. Ama orada biraz derinleşebilir miyiz programın son bölümünde?
Yani şöyle aslında, yani çok eski bir teknik çini mürekkebi. Yani alkologların bulduğu en eski çini mürekkebi aslında Mısırlara ait. Ve buna kan mürekkebi demişler. Ve gerçekten içinde insan kanı var. Ne tür bir kan olduğunu bilmiyorum açıkçası, ama yani en eski Mısırlara ait papyrusların üzerindeki o boya aslında bir kan mürekkebi. Sonrasında yani çağımızda da aslında papyruslerin köklerini yakarak işte o kül karışımını işte sakız çözeltisiyle akasya veya akasya ağacının veya kiraz ağacının yapışkan kıvamlı suyuyla ve zamkla işte hayvanların inek jelatiniyle falan karıştırarak sabitliyorlar. Milattan önce 2500 yıllarına şimdi iki mürekkebi keşfi ortaya çıkıyor. Ama yani burada aslında tabii ki mürekkep çok şey, önemli bir keşif. Çizim için, yazım için, kaligrafi için. Dolayısıyla çok da şey, Çinlilerin ve Hintlilerin çok kullandığı bir boya. Ama aslında buradaki önemli olan şey, yani anlatım tarzı çok hoşuma gidiyor. Çünkü suy ve fırçayla yapılan bir şey çini mürekkebi. Aslında çok basit iki tane şeye ihtiyacı var ve o iki basit şey, yani su ve fırçayla yapılan şey, inanılmaz büyük şeyler anlatabiliyor. Yani o inanılmaz anlattığım bu işte bütün kozmosu ben yani su ve fırçayla anlatıyorum. Bütün böyle saflığıyla, soyutluğuyla, doğallığıyla anlatıyorum. Yani o mürekkebi koyu ve açık tonlarıyla bunları anlatıyorum. Tabii ki şu anda renkler kullanıyorum. Ben sarılar, yeşiller, çok parlak maviler, turkuazlar, yani neon sarıları, neon yeşilleri. Ama yani kullandığım tek şey su ve fırça, o kadar. Oradaki suyun işte incelmesi veya kalınlaşmasıyla bu malzeme kullanılıyor. Onun istek yapısı, onun işte bu zarif tutumu mürekkebin gerçekten konuları anlatırken bana ve masalsı bir ortamda yaratma fırsatı sağlıyor. Gerçekten baktığım zaman bir masalsı rüya içindeki işler gibi görünüyor. Çin mürekkebin imkanlarıyla yaptığım işler. Ya bir ressam için ucu bucağı olmayan ufuzun bir şey, böyle fırsatlar dünyası. Yani ben geleneksel şey, Türk sanatlarından da faydalanıyorum. Yani bakıyorum kitaplara. İşte bunun ekibi nasıl daha farklı kullanabilirim diye. İşte Ebru tekniğine bakıyorum. İşte vitray nasıl olabilir? Hatta nasıl kullanmışlar falan. Hepsini aslında böyle o mürekkebin içine giren her şeyi resimlerin bir tarafına koyuyorum. Ama gerçekten de çok saf ve doğal görünüyor her şey. Bütün o fazlalıkları atıyorum. oradaki hikayeye ve oradaki işte kozmosun içine girebiliyorsunuz.
Evet, çok canlı oluyorlar. Hala aynı teknikle mi üretiliyor acaba?
Şu anda daha farklı denizciler. Yani şu anda çok daha şey renkler, parlak renkler olduğu için tabii ki içinde daha böyle kimyasallar da var, daha doğal pigmentler de var. Ama yani o işte M.Ö. 2500 yılındaki bulunan o papyruslerin köklerini yakarak, o işte bildiğin iksir kullanarak yapılan şeyler çok daha farklı. Ama yani sonuçta şey aynı, amaç aynı. Yani gerçekten o su ve mürekkep bileşimi sana böyle inanılmaz büyük şeyleri anlattırabiliyor. Çok böyle büyük şeyi, çok büyük konuları anlatabiliyorsun ama çok basit böyle iki şeyle, ne derler, malzemeyle.
Böyle o kadar tatlı tatlı anlatıyorsun ama yaparken ben tanık olduğumda ne kadar kocaman bir işin önünde küçücük detaylarla bunu ilerletebiliyor olmak çılgınca bir şey gerçekten.
Çok çok büyük işler yani, çünkü ya ben resmin içinde olmayı seviyorum. Yani yaptığım işleri sen de biliyorsun. Yani 2 metrelik işler, 2-2,5 metrelik işler, o evrene girebiliyorsun. Yani gerçekten benim yaptığım iş böyle küçük resimler, küçük boyutlu resimlerde pek olmuyor. Çünkü o dünyayı yaratmak istiyorum. Ya biraz bunlar işte hatırlıyorum yani bu tapınakları gezerken, Hint tapınaklarını gezerken orada büyük böyle tanrı hikayeleri vardı, mitolojik hikayeler vardı. Yani oradaki gördüğüm hikayeler, o dev resimler seni kavruyor ve oradaki hikayenin içine girebiliyorsun. Ya ben de biraz böyle resimlerimde o büyük hikayeleri, yani o büyük resimlerdeki hikayeleri anlatmak istiyorum. Böyle katmanlı yapısını o büyük boyutlu işlerde daha iyi ortaya çıktığına inanıyorum. Yani düşünüyorum ben niye resim yapıyorum diye. Gerçekten yani niye yapıyorum diye. Yani içinde kayboluyorum yaparken. Yani o kağıtla, fırçayla, boyayla. Yani bir süre sonra bir bütün oluyorsun. Ve zamanın içinde kayıp gidiyorsun. Ya aslında insanın bence kendi olabildiği tek yer ruhunu özgür bırakabildiği, işte anın, zamanın durduğu, kendini anda hissettiğin, evrenin bir parçası olduğun an, yani benim resim yaptığım an, özgür olduğum, çok özgür bir ruha dönüştüğüm bir an. Bunu çok önemsiyorum. Yani bu yüzden yıllardır, neredeyse 25 yıldır resim yapıyorum. Yani belki bu dünya diyorum ki yani bir göz aldatmacısı mı? Bir göz aldanması mı? Ama yani ben resim yaparken yani öyle olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten böyle evrenle bir kontak halinde olduğumu, evrenle böyle bir olduğumu, onun böyle ruhuna dokunduğumu hissediyorum. Belki de şey, bir araç sadece resim, benim kendimi daha iyi anlayabilmem için, dünyayı daha iyi kavrayabilmem için. Yani şey, çok böyle ne derler, tutkuyla yaptığım bir iş, çok severek yaptığım bir iş, çok saygı duyduğum bir iş. Umarım yani izleyiciler yaptığım işleri görürler. Ne kadar çok görülürse hikayeler o kadar iyi anlaşılır diye düşünüyorum. Çünkü gelen izleyicilerle konuştukça, onların izlenimlerini dinledikçe ben de gerçekten yeni şeyler keşfediyorum. Bu da çok gerçekten şey, insanı besleyen bir durum.
Evet, yalnızlaştığın, özüne döndüğün, bir yandan özgür hissettiğin bir alanken iş bittikten sonra da çoğaldığın bir yer haline dönüşüyor resim bir yandan da.
Çok gerçekten. Yani biz çok yalnız yaşıyoruz yani. Gerçekten saatlerce yapayalnız atölyede kapatıp kendimizi o işte resimle, yani işte gözümüz, ruhumuz, elimiz aynı anda dünyada böyle kontak halinde oluyor. İçine yaşadığımız dünya, resim dünyası oluyor. Ama tabii bu sergi olduğu zaman da artık başka bir mecraya geçmiş oluyor. İzleyiciler, işte koleksiyonerler, meraklılar, onlara bu işi anlatmak gerekiyor. Yani aslında bir şey vardır, yani resim anlatılmaz, resim kendini anlatılır diye bir şey var ama yani bazen de ipuçları vermek lazım. Yani hikayeyi anlatmak lazım, işte tekniği anlatmak gerekir ki insanlar duygusal veya bilişsel olarak bir şey kontak kurabilsinler işte. Ben de yani sık sık haftanın iki günü falan işlerimden fırsat buldukça galeriye gittim. İzleyenlerle işte çekimler oldu, televizyon çekimleri. Anlatabildiğim kadar anlattım. Vallahi çok şey, tutkuyla yapılan bir işinizdir. Sen daha
evet, evet, hakikaten öyle. Ve çok da fazla vakti yok. 9 Mart'a kadar bu sergiyi görmek isteyen dinleyicilerimizi Maji Art Galeri'ye Nişantaşı'na davet ediyoruz. Pınar Tınç'ın Jötem ismini verdiği resim sergisine davet ediyoruz. Nefis işler var. Rengarenk, sıcacık bir ortam hakikaten. Pınar, 3 yıl olmuş seninle konuşmayalı. 3 senede evet bir sürü de konu birikmiş.
Çok, gerçekten çok şey birikti. Yani evet. Gerçekten çok hızlı ilerliyor günden.
Evet, biz hep görüştüğümüz için sanki hiç çok yakın zamanda yapmışız gibi hissettiriyor bir yandan da.
Doğru, yani
evet, evet,
güzel
evet.
Şeylerle, yani güzel konularla konuşmak gerçekten çok şey, ne derler, keyifli. Yani ben şey, ne diyorum, yani bu yaptığım Jötem sergisi için gerçekten doğaya, bu yaptığım işe, işte Bolca'daki çocukluğuma, masumiyete, ondan sonra her şeyi olan saygımı sunuyorum. Gerçekten her şeyde bir şey var, Jötem var. Doğa, Bolca'da, Réunion, Okyanusya, o renkler, çiçekler, her şey, çocuklarım, rüyalar, hepsinde bir şey var, sevgi var, aşk var. O yüzden bu serginin ismini Jötem koymak istedim. Hem bu Frankofon, işte eşim biliyorsun Mehmet Réunion'da, hukuk profesörüydü. Ondan sonra Frankofon köklere bir gönderme yapmak istedim. Hem de şey, buradaki her şeye olan sevgiyi belirtmek istedim. Yani ben gerçekten her şeyin içinde bir güzellik ve umut olduğuna inanıyorum. Yani geçenlerde işte bir şey gördüm. Bu şeydeki, Bursa'nın bir tane leylekli köyü var. Oradaki işte Yaren diye bir şey, leylek var. Yani öyle bir şey, güzelliğin olduğu bir ülkede daha çok kötü bir şey olamaz. Hani o gerçekten umudu hep böyle yeşil tutmak lazım. Hep sulamak lazım. Bazen sanatla, bazen işte böyle güzel bir leyleğin her sene aynı kişinin teknesine, kayığına gelmesiyle çıkan böyle güzel görüntüler insana gerçekten insan olduğunu hatırlatıyor. Hayatın çok güzel olduğunu hatırlatıyor. Ben de bu yaptığım işlerde bu Bolca'da, Réunion, oradaki işte rüya hayatı kendimce anlatmaya çalıştım. İnsanlara güzel anlar yaşatmak istedim. Çünkü gerçekten ben çok güzel buluyorum yaptığım şey. Yani ukalalık gibi olmasın. Kesinlikle onu kastetmiyorum. Yani o güzellikleri gördüğüm, yaşadığım güzellikleri anlatmak istiyorum. Ve içinde umut ve güzellikleri olan şeylerin daha da çoğalmasını istiyorum. Çünkü çok kısıtlı bir zamanımız var ve gerçekten de ne kadar çok böyle güzel şey görürsek, dinlersek, yaşarsak da o kadar da çoğalacak diye düşünüyorum.
Evet, umudun da, güzellikler de, yaptığın işler de, bunlar bize de bulaşıyor, geçiyor, ulaşıyor. Hiç merak etme. Hakikaten çok güzel. Sana çok teşekkür ediyorum Pınar.
Ben teşekkür ederim Deniz'cim. Nefisti yine.
Çok zevkli seninle konuşmak.
Çok teşekkür ederim.
Bu hafta program konuğumuz Pınar Tınç idi. Önümüzdeki hafta Salı günü saat 11'de yeni bir Deniz Aşırı programında buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hoşça kalın.